Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsı 8 İsvan 1400 Hicri Kameri, 25 Şaban 1443 ve Miladi 28 Mart 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Hatay Ehlibeyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral ile 3 ayların fazileti üzerine yapılan röportaj Nevruz Barış ve Dostluğun Simgesi ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz. Muhterem dinleyiciler, Ramazan ayı ile ilgili bir duyurumuz olacak. Tarın Radyosu her yıl olduğu gibi bu yılda mübarek Ramazan ayı boyunca her gün sizler için sahur programları tedarik etmiştir. Mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz, ayrıca orta dalga 639 ve 1161 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet İş. Akşam haberlerini sizlere sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, anlaşmanın tüm ekonomik avantajlarından yararlanmak istiyoruz dedi. Kemal Harrazi, anlaşmaya varılmadan önce tüm zalimce yaptırımların kaldırılması gerektiğini bildirdi. İran'ın komşulara ihracatında %70'lik artış yaşandı. Türkiye ve Ukrayna Dışişleri Bakanları görüştüler. Terör rejimi İsrail Başbakanı Bennett COVID-19'a yakalandı. Bağdat'ta Kürdistan Demokrat Partisi'nin merkezi ateşe verildi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'ın nükleer anlaşmanın tüm ekonomik vatandaş avantajlarından yararlanmak istediğini belirterek, yaptırımların etkin bir şekilde kaldırması bizim için önceliktir, dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Tahran'ı ziyaret eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrico Mora ile görüştü. Mora ve Emir Abdullahyan, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakereler ve nükleer anlaşmada girilen son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ve Enrico Mora'ya Viyana müzakerelerine sundukları katkılar nedeniyle teşekkür etti. İran İslam Cumhuriyeti'ne Viyana görüşmelerine büyük kararlılıkla katıldığını ifade eden Abdullahyan, kalan sorunları çözmek için diğer tarafların, özellikle Amerikan hükümetinin gerçekçi bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı. Hem Abdullahyan İran halkının ise ekonomik yararına bağlı olan yaptırımların kaldırılması konusunda Amerika'nın siyasi bir karar vermemesi nihai anlaşmanın önündeki en büyük engeldir dedi. İran'ın nükleer anlaşmanın tüm ekonomik avantajlarından yararlanmak hissini de belirten Abdullahyan, yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması bizim için önceliktir ifadesini kullandı.
İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, gereken güvencelerin verilmesi, yaptırımların kaldırılması ve devrim muhafızlarının Amerikan terör listesinden kaldırılması gibi önemli konuların anlaşmaya varılmadan önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Harrazi, Doha Forumu kulisinde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı görüşmede, Viyana'da nükleer anlaşma hakkında taraflar arasında anlaşmaya varılmadan önce İran'a yönelik bütün zalimce yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, bu meselelerin çözümünün Amerika'nın iradesine bağlı olduğunu söyledi. Lübnan ve Batı Asya'daki gelişmelere de dikkat çeken Harrazi, Lübnan meselelerine çözümünün dış müdahalelerin kesilmesi ve Lübnanlı taraflar arasında diyalog gerçekleşmesinden ibaret olduğunu belirtti. Görüşmede Necip Mikati de İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını temenni ederek yaptırımların kaldırılması ile İran'ın bölge ekonomisinde aktif rol oynayacağını söyledi.
İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi, İran İslam Cumhuriyeti ile Katar arasında ilişkilerin güçlenmesine vurgu yaptı. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al-Sani ile Doha Forumu kulisinde görüşen Harrazi, İkili ilişkiler ve bölge gelişmelerini ele alırken Tahran-Doha münasebetlerinin takviye edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Katar Dışişleri Bakanı görüşmede ikili ilişkilerin gelişmesini sıcak karşılarken bölgesel meselelerin bölgesel diyalog yolu ile çözüme kavuşmasına vurgu yaptı. İran'ın Doha Forumu'na da katılmasını önemli niteleyen Katar Dışişleri Bakanı iki ülke yetkilileri arasında istişarelerin sürmesini istedi.
İran Dışişleri Bakanı Ekonomik İşler Yardımcısı Mehdi Safer'i İran'ın komşulara ihracatında %70'lik bir artış yaşandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Safer'i muhabirimize yaptığı açıklamada Şanghay Zirvesi ve Cumhurbaşkanı'nın Şanghay Örgütü'nün liderleriyle görüşmelerinin ardından İran'ın ihracatında kayda değer artış yaşandığını belirtti. Mehdi Safer'i geçen 4 ayda İran'ın Türkmenistan'a ihracatında %70, Özbekistan'a %100, Kazakistan'a %12, Kırgızistan'a %60 ve Tacikistan'a %100 oranında artış kaydedildiğini belirtti. Safer'i İran ve Rusya arasında ikili ticaret hacminin geçen 4 ayda 4.6 milyar dolara yükseldiğini söyledi. İranlı yetkili İran'ın Irak ile ticaret hacminin yaklaşık 15 milyar dolara çıktığını söyledi. Pakistan, İran ve Türkiye'yi birbirine bağlayan koridorun ardından Çabahar ve Bender Abbas limanlarının Orta Asya'ya bağlanacağını da sözlerine ekledi.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri Hava Kuvvetleri'nin kutsal savunma yıllarındaki rolünün benzersiz olduğunu kaydetti. Bugün ülkenin güneybatısında Giradan, Huzistan vilayetine bağlı olan Desvul Hava Üssü'nde Hava Kuvvetleri'nin kazanımlarından teşhir edildiği fuarda konuşan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8 yıl süren kutsal savunma yıllarındaki önemli rolünü işaretle bu fuarın Hava Kuvvetleri'ndeki birçok mesai arkadaşlarının çaba ve gayretinin ürünü olduğunu kaydetti. Komutan Bakri sözlerinin devamında Hava Kuvvetleri uzmanlarının kritik savunma teçhizatının yapımı ve tamiratı noktasındaki başarılarını takdir etti.
İran Petrol Bakanı Cevat Oğuzcu, Perşembe günkü OPEC Plus toplantısına atıfta bulunarak bu önemli bir toplantı önümüzdeki haftalar ve aylarda kesinlikle petrol fiyatlarını etkileyecek dedi. İran Petrol Bakanı 27. OPEC Plus zirvesi 3 Nisan Perşembe günü yapılacak. Bu önemli bir toplantı. OPEC Plus üye ülkeleriyle lobi ve istişareler devam ediyor. ve umuyoruz ki bu OPEC Plus toplantısında üyeler tarafından alınacak iyi kararlarla güzel şeyler olur ifadesini kullandı. OPEC Plus 27. zirve toplantısı Perşembe günü yapılacak. Siyasi risklerden etkilenen siyah altın olarak bilinen petrolün fiyatı şu anda 120 doların üzerinde seyrediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından geçen hafta Yemen güçlerinin Suudi petrol tesisine yönelik saldırıları petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Suudi Arabistan'ın saldırıların ardından petrol piyasasının dengesinden sorumlu olmadığını açıklaması petrol fiyatları her geçen gün %1 artış gösterdi.
İran sinemasına ait olan Bu Akşamın Alışırması isimli belgesel İstanbul Film Festivali'nde vizyona giriyor. Eşkan Necati ve Mehran Nimetullahi'nin ortak yönetmenliğinde hazırlanan Bu Akşamın Alışırması isimli belgesel İstanbul Film Festivali'nde vizyona giriyor. İstanbul Film Festivali 8-10 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. İstanbul Film Festivali'ne Ali Askeri de Uluslararası Yarışma Bölümünün jürisi arasında yer alıyor.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından İran'daki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 42 kişinin daha COVID-19'dan yaşamını yitirdiği 2915 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.063'e, vaka sayısı ise 7.151.088'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1513'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.
İran Sağlık Bakanı Behram Einollahi, Abadan'daki Talgani Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, koronanın 6. dalgasını geride bırakırken hastaneye başvuru sayısında düşüşe tanık olmaktayız dedi. Geçen hafta ülkede ölü sayısının günlük 100'ün altına düştüğünü de belirten Einollahi, bu sayının önümüzdeki hafta 50'nin altına düşmesi bekleniyor diye konuştu. Halk tarafından sağlık protokollerine uyulması çağrısında bulunan Einollahi, Avrupa ve Amerika ülkelerinde koronanın 6. dalgasının devam ettiği düşünülürse normalleşmeden vazgeçilmeli ve sağlık protokollerine uyulmalıdır ki böylece koronanın bir sonraki dalgasını yakalanmayalım diye ekledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün yatmadan önce yediğini söylediği manda kaymaklı, hurmalı, kestane ballı, şifalı karışım tavsiyesini sert dille eleştirdi. Ağbaba konuyla ilgili şöyle dedi: Türkiye'nin tarihinde yaşamadığı bir yoksullaşmayı yaşıyoruz. Diğer krizlerle belli kesimler asla eğer olmazsa gelirini koruyordu. Şimdi dar bir kesim haricinde esnafından çalışanına, çiftçisinden asgari ücretlisine hepimiz gıdaya erişimde dahil zamlar benzer biçimde nedenlerle büyük bir yoksullaşma içinde. AK Partili politikacılar kendilerini aklamak için pandemiyi ve savaşı bahane ediyorlar. Harp yalnız Türkiye'yi etkilemiyor. Ukrayna bile ekonomide Türkiye'den daha iyi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Türkiye, Rusya, Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için diplomatik çabasını kesintisiz sürdürüyor. Savaş devam ederken müzakere için barış masası bu kez de İstanbul'da kurulacak. Bu gelişmeler devam ederken Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alınmıştır denildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya-Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldılar. Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti son 24 saatte 681 kişinin Mariupol'dan tahliye edildiğini açıkladı. Rusya ile barış görüşmeleri yürüten Ukrayna delegasyonunun üyesi David Arhamiya Telegram hesabından yaptığı açıklamasında Rusya tarafı ile İstanbul'da gerçekleştirecekleri yüz yüze görüşmenin yarın saat 10'dan sonra başlayacağını kaydetti. Rus ve Ukraynalı delegasyonlar Belarus'ta gerçekleştirdikleri 3 kez yüz yüze görüşmeden sonra müzakereleri video konferans yöntemiyle sürdürmüşlerdi. Kremlin yetkililerinin açıklamalarına göre yarın gerçekleştirilecek görüşmeler için taraflar İstanbul'a bugünden gittiler. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Uluslararası İşbirliği ve Yurt Dışındaki Yurttaşları Destekleme Komisyonu toplantısında konuştu. Lavrov yaptığı konuşmada, şu anda bazı yabancı ülkelerin hasmane eylemleri sebebiyle vizelerle ilgili misilleme önlemlerini öngören bir devlet başkanlığı kararnamesi hazırlanıyor, dedi.
Irak Kürdistan Demokrat Partisi üyelerinden birinin dini mercilerinden birine hakaret içerikli ifade kullanmasının ardından Bağdat'ta düzenlenen protesto eylemi sırasında partinin merkezi eylemciler tarafından ateşe verildi. Irak Kürdistan Demokrat Partisi üyelerinden Naif El Kürdistani dün paylaştığı tweette Irak'ta mercilerinden birine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. Bu hakaretin ardından Bağdat'ta Kürdistan Demokrat Partisi binası önünde toplanan bir grup eylemci partinin merkezine ateşe vererek protesto eylemi gerçekleştirdiler. Eylemciler dini mercilerin kırmızı çizgileri olduğuna dair sloganlar attı. El Kürdistan'ın Twitter'ın ardından Kürdistan Demokrat Partisi bir açıklama yaparak El Kürdistan'ın bu partinin mensubu olmadığını iddia ederken tweet'in onun kişisel görüşleri olduğunu kaydetti.
Yemen Ensarullah lideri Suudi koalisyonu Sana'nın tek taraflı ve geçici ateşkes fırsatını kaybetmesi halinde pişman olacağını belirtti. Yemen Ensarullah lideri Abdülmalik Husi, bugün Suudi koalisyonu bu fırsatı kaybetmesi konusunda uyararak, saldırılar ve ablukaya karşı koymak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve sonsuza kadar ablukanın sürmesini kabul etmeyeceklerini vurguladı. Husi, Yemen'e saldırıların 8. yılın 3. ablukayı kırma operasyonu ile başladığına da işaretle saldırganların darbelerden uzak durmaları için abluka ve saldırıları durdurmaktan başka bir çareleri bulunmadığını ifade etti. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri, Cuma günü Suudi Arabistan'a karşı yeni bir operasyonun düzenlendiğini duyurmuştu.
İşgal rejimi İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in COVID-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Başbakanlık ofisinde yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Naftali Bennett, COVID'e yakalandı, durumu iyi, çalışmalarına ikamet ettiği yerden devam edecek ifadelerine yer verildi. Açıklamada Bennett'in, bugün Savunma ve İçişleri Bakanlarının da yanı sıra İç İstihbarat Servisi Shin Bet, Şabak Başkanı ile ülkede son gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı düzenleyeceği kaydedildi.
Ve son haberimiz. Afganistan'da iktidarı eline tutan Taliban yeni bir düzenleme ile eşi veya bir erkek akrabası eşlik etmedikçe kadınların yalnız başlarına uçmalarına yasak getirdi. Düzenlemeye göre kadın ve erkekler aynı günde başkentteki parkları ziyaret edemeyecek. Afganistan'da kadınlar giderek kamusal yaşamdan daha fazla dışlanarak okuldan ve çoğu devlet işinden men ediliyor. Ağustos 2021'de Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, ülkede temel insan haklarını rafa kaldıran yeni bir düzenlemeyi de imza atmış oldu. Taliban tarafından getirilen yeni düzenlemede yer alan kararlar kısaca şöyle. Kadınlar ve erkekler aynı günde başkentteki parkları ziyaret edemeyecek. Kadınlar yanlarında eşleri veya bir erkek akrabaları olmadan uçamayacaklar. Havacılık yetkililerinin verdiği demece göre karar, Perşembe günü Taliban temsilcileri ve iki hava yolu şirketi ile Kabil Havalimanı göçmenlik yetkililer arasında yapılan toplantı sonrasında alındı. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran petrol dışı ticaretinde rekorların kırılması başlığını taşıyor. İran Gümrük Genel Müdürü, ülkenin son bir yıldaki petrol dışı dünya ülkeleriyle dış ticaret hacminin 100 milyar dolara tekabül eden ağırlık olarak 162 milyon ton seviyelerine ulaştığını, bunun da bir önceki yıla göre %38 artış gösterdiğini söyledi. İran Gümrükleri Genel Müdürü Ali Rıza Mukaddesi, ülkenin Hicri Şemsi 1400 yılındaki ihracatıyla ilgili olarak dünyanın her yerine 48 milyar dolar değerinde 122 milyon ton İran ürününün satıldığını, bir önceki 14 yıla göre 14 milyar dolar daha fazla ihraç edildiğini, burada önemli bir artış gösterdiğini belirtti. İran'ın petrol dışı dış ticaretinde büyümesi, Amerika'nın son yıllarda azami yaptırımlar uygulayarak İran'ın dış ticaretine birçok engel koyarken gerçekleşmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki iç yeteneklerine ve jeopolitik korumuna dayalı olarak hareket etmeye çalışmıştır. Yaptırımları etkisiz hale getirmeyi ve ekonomik ilerlemenin önündeki engelleri kaldırmayı mümkün kılan bu olmuştur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi geçen yıl halka yönelik Nevruz mesajında, "Değerli yetkililerimize ister şimdi görevde olsunlar, ister daha sonra göreve gelecekler olsun, kesin tavsiyemizin yaptırımların kaldırılmasına ülke ekonomisini bağlamamalarıdır. Yaptırımların devam ettiğini varsayalım. Yaptırımların devamını esas alarak ülke ekonomisini planlayın. Durup beklemenizi istemiyorum." vurgusunda bulunmuşlardı. Bu bağlamda İran'ın 13. hükümeti, milli çıkarlar çerçevesinde göreve başladığı 3 Ağustos 2021'den bu yana dengeli bir yaklaşımla yaptırımları etkisiz hale getirmek ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için komşuluk ve çok taraflılık politika izlemiştir. İran'ın özellikle komşu ve Asya ülkeleriyle ticaretini genişletmeye odaklanmıştır. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Tacikistan, Türkmenistan, Rusya ve Katar'a yaptığı ziyaretler ve bu komşu ülkeler arasındaki etkileşimlerin artmasının ardından İran'ın petrol dışı ihracatı artmış, bunun büyük bir kısmı da petrol dışı ticaretin gelişmesiyle olmuştur. Ülkeler arası etkileşim, komşu ülkeler ile özellikle de ticaret alanındaki işbirliğinde özel bir ivme kazandırılmıştır. Örneğin İran'ın 1400 Hicri Şemsi yılının 11 ayında 15 komşu ülke ile ticareti 46 milyar dolara ulaşırken, bir önceki yılında bu miktar 32 milyar dolar olmuş, bu da yaklaşık 14 milyar dolarlık bir artış demektir. Ancak düşmanların finansal etkileşimler üzerinde yarattığı yaptırımlara ve engellere rağmen toplam ihracat parasının %73'ü çeşitli yollarla İran'a ulaşmıştır. İran Petrol Bakanı Cevat Ovcidi, petrol gelirleri alanında en yüksek gelir rekoruna sahip olduklarını ve petrol sektörünün ihracatına yönelik yaptırımların olduğu günlerde başarılı bir satış gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Son aylarda ise Türkiye, Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Suriye ve Çin'de 6 İran iş ve ticaret merkezi kurulurken, diğer bazı ülkelerde ise iş ve ticaret merkezlerinin kurulması gündemdedir. İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı ve Bakan Yardımcısı Ali Rıza Peymanpak, komşu ülkeleri ihracatın geliştirmesi ve ülke ekonomisini geliştirme ve birçok komşu ülke ile ticareti tamamlama ihtiyacına ve mevcut fırsat ve faydalara atıfta bulunarak şöyle dedi. 13. hükümetin yaklaşımı komşu ülkelerle ticaretin geliştirmesi, bölgede ticaret anlaşmaları sağlamak ve Avrasya ile serbest ticaret anlaşmasını yoğun bir şekilde takip etmektir. Doğal olarak Joe Biden'ın mevcut yönetiminde devam eden eski Amerikan Başkanı Trump yönetiminin maksimum baskı siyasetinin ana hedeflerinden biri İran ekonomisini zayıflatarak İran'ın teslim olmasını sağlamaktır. Ancak dış ticaretin önemli ölçüde büyümesi ve İran'ın petrol ve petrol dışı ihracatındaki artış bu baskıların başarısız olduğunu ve İran'ın yaptırımları etkisiz hale getirmedeki başarısını gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye saldırılarının devam etmesi üzerine. Türkiye hükümetinin bölge ve dünya ülkelerine yönelik dış siyaseti çok düşündürücü bir seviyede sürdürülmektedir. Ankara makamlarının bu siyasetler ile neyin peşinde oldukları belli değildir. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın özellikle iki komşu ülkenin topraklarından işgaline ilişkin dış politikasının belirsizliği, bölge ve dünya siyasi çevrelerinde Ankara yetkililerinin Suriye ve Irak'ta sadece dünya güçleri planlarını uyguladığı algısını güçlendirdi. Bu bağlamda başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ankara yetkililerinin Rusya ve Ukrayna liderleriyle istişare etmeye çalıştığı bir durumda, Türk ordusunun Kuzey Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının yoğunlaştırdığını söylemek gerekir. Rusya ve Ukrayna arasında barışı sağlamak için çalışırken aynı zamanda iki komşu ülkenin topraklarının işgalini yoğunlaştırmak için çalışmaları da yoğunlaştırıyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Ukrayna kriziyle ilgili olarak savaşı durdurmak için Rusya ve Ukrayna mevkidaşları ile temaslarımı sürdüreceğim dedi. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri operasyonun başlamasından bu yana krizde arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Ancak bu çabalar şimdiye kadar sorunsuz kalmıştır. Yine de Ankaralı yetkililerin de arabuluculuk çabalarını sürdürdüğü görülüyor. Görünen o ki Rusya-Ukrayna krizinde Ankara makamlarının böyle bir role çok ihtiyacı var. Özellikle Amerika ve İngiliz liderlerinin Erdoğan hükümetine yönelik muamelesi Türk yetkililerin hoşuna gitmiyor ve bu da önemli bir faktör sayılıyor. Buna paralel olarak da Türk ordusu PKK mensubu iki kişi hedef alarak Kuzey Suriye ve Irak'taki saldırganlığını sürdürdü. Erdoğan hükümeti Kürdistan İşçi Partisi'ni terör örgütü listesine almış ve ülkeleriyle savaşma bahanesiyle iki ülkenin kuzeyini bir askere sığınak ve mevzi haline getirmiştir. Türkiye, Suriye ve Irak hükümetlerinin de halklarının protestolarına aldırmadan bu ülke yasa dışı askere müdahalesini sürdürüyor. Aslında Türk ordusunun 2 ile aşkın bir süredir iki komşunun kuzey topraklarını terörle mücadele bahanesiyle yasa dışı olarak işgal ettiğini söylemek gerekiyor. Bu bağlamda sonucunda son 2 yılda yüzlerce Suriyeli ve Iraklı hayatını kaybetmiştir. Şam ve Bağdat hükümetleri Türk askerlere saldırısını de defalarca kınamış ve bunu Suriye ve Irak'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirmiştir. Suriye ve Irak halkı da Türk ordusunun eylemlerini kınamış ve uluslararası toplumu Türkiye'nin bu iki ülkenin topraklarındaki yasa dışı hareketlerini durdurmaya çağırmıştır. Bu kanımalara ve olumsuz tepkilere rağmen Türk Güvenlik Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki son toplantısında belirsiz ve çelişki bir tavırla Irak ve Suriye halkının güvenliği ve barışı için çağrıda bulundu. Erdoğan ardından şu vurguda da bulundu. Türk hükümeti terör örgütü olarak belirlediği örgütlere karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edecektir. Türkiye'nin son birkaç yılda Suriye ve Irak'a yönelik askeri saldırıları Türkiye halkına çok pahalıya mal olmuştur. Bu nedenle 2005'te canlanan bir ekonomi yaşayan Türk halkı şu anda ekonomik olarak çok zor durumdadır. Suriye, affedersiniz, mevcut durumun devam etmesi halinde Türk hükümeti için olumlu bir sonuç olmayacağı gibi Türk ekonomisine zarar vermeye ve Türk halkı üzerinde daha fazla baskı oluşturmaya devam edeceği açıktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, mübarek 3 ayların fazileti hakkında bugün konuşmak istiyoruz. Bilindiği üzere Şaban ayının sonuna doğru yaklaşmaktayız ve önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki hafta Ramazan-ı Şerif'i idrak edeceğiz. Bu 3 ayın önemi İslam tarihinde ve çeşitli rivayetlerde çok vurgulanarak tekrar edilmiştir ve aslında ilahi değerlere sahip olan bu 3 ayın faziletlerinden yararlanmak kullara her zaman tavsiye edilmiştir. Biz bugün sohbetimizde bunları ve özellikle Ramazan-ı Şerif ile ilgili konuşmak istiyoruz. Bu ayların değeri, önemi ve faziletlerinden nasıl yararlanmalıyız bu günlerde, bu zor zamanlarda. Bunları uzman konuğumuzun görüşünden ve penceresinden aktarmak istiyoruz sizlere. Bugünkü röportajımızda Hatay Ehli Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral Hocamız bizimle birlikte. Ali Hocam hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk, selamlar, saygılar bizden bütün canlara, müminlere, Ehli Beyt aşıklarına inşallah.
Aleyküm selam, çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Müslümanlar arasında 3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, yani özellikleri ve kıymetleri açısından çok yüksek ve kıymetli bir değere sahipler. Ancak şimdi bu değerler, bu özellikler nereden kaynaklanıyor? Özellikle idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif ayın faziletleriyle ilgili dinleyicilerimizi biraz bilgilendirir misiniz efendim?
Teşekkür ederim. Muvaffakiyetler diliyorum. Her şeyden önce hem mübarek Recep ayının, mübarek Şaban ayının ve yaklaşmakta olan mübarek Allah'ın ayı Ramazan ayının sizlere, bütün Ehl-i Beyt dünyasına, İslam dünyasına ve insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Siz de bilirsiniz ki ayların, haftaların, günlerin, yılların aslında birbirinden hiçbir farkı yoktur. Yani gerek şemsi ayların, gerekse de kameri aylar aynıdır. Onları mübarek kılan, onları diğerlerinden üstün tutan olaylar aslında onlara şeref ve fazilet katmaktadır. Bize ulaşan hadis-i şeriflerde Recep ayının İmam Ali Efendimiz'e ait olduğu, Şaban ayının Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şahsında teberrük ettiğini Ramazan ayının da bizzat Allah-u Teala'nın ayı olduğu yönündedir. Aslında her şey Allah'ındır. Bütün aylar, günler, zamanlar, mekanlar, mevcudat hepsi Allah'ındır. Ama İmam Ali Efendimizin Kabe'de, Recep ayında Allah'ın evi Kabe'de teşrif etmesiyle, dünyaya gelmesiyle mübarek Recep ayı ona nispet edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de Şaban ayına özellikle bazı hadis-i şeriflerde, ibadet ve dualarda, naz-ı niyazlarda mübarek Şaban ayının ortanca gecesinde İmam Mehdi sahibi zaman Efendimizin dünyaya teşrif etmesiyle ona nispet edildi.
Evet.
Mübarek Ramazan ayı da biliyorsunuz Allah-u Teala'nın ayıdır. Çünkü bütün müminleri, bütün Müslümanları kendisine misafir olarak
evet.
kabul buyurduğu bir aydır. Onun içindir ki aslında bizim bunları fırsat bilmemiz için en büyük Allah-u Teala'nın bize sunduğu rahmetlerden birisidir. Yine bize ulaşan hadis-i şeriflerde biliyorsunuz mübarek Ramazan ayını diğer aylardan üstün kılan onun sadece bir gecesi Kadir gecesi ki bütün insanların ömürlerinin, hayatlarının, rızıklarının takdir edildiği gece bin aydan daha hayırlıdır. Leyletul Kadir hayrun min elfi şehr. Düşünün ki yani bir gecesi bile bin aydan daha hayırlı olan bir ay, diğer aylar gibi olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'in inzal buyurulduğu bir ay. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Diğer aylar gibi olabilir mi? Her bir gündüzü bayram mesabesindedir. Her bir gecesi kandil, leyle mesabesindedir. Onun içindir ki bizim bunu fırsat bilmemiz lazım. Kendi özellikle nefsani, şehevi, dünyevi amellerimizi, ruhaniyetimizi terbiye etmemiz, Yüce Mevlamıza sadece bu günlerde, bu aylarda değil. Bunlar birer vesiledir. Bunlar birer sebeptir. Allah-u Teala'ya rücu etmemiz için, anne babamızın rızasını almamız için, açın, susuzun, fakirin, yetimin, miskinin, hiçbir şeyi olmayanın halinden birazcık da olsa anlamamız için bunlar birer vesiledir, birer sebeptir. Yine hadis-i şeriflerde beyan buyurulduğu gibi Ehl-i Beyt aleyhisselam kanallarından gelen sadece Kur'an-ı Kerim'in değil, Tevrat'ın da, Zebur'un da, İncil'in de mübarek Ramazan ayında indiğine dair rivayetlerimiz vardır.
Evet.
O zaman oruç sadece biz Ehl-i Beyt aşıklarına veya Müslümanlara değil, bütün inananlara. Ki Allah-u Teala zaten ayet-i kerimede beyan buyurmuş, size, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılınmıştır.
Evet.
Onun içindir ki hem bedeni olarak, hem ruhani olarak, hem de mali olarak zekat, sadaka, fıtır, iftar yemekleri ve bu konuda tilavet, Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, bir ayet okuyan Kur'an-ı Kerim'in tamamını hatmetmiş konumunda buyuruluyor.
Evet.
Nevmukum fihi ibadah ve amelukum fihi makbul ve duaukum fihi mustecab. Yani farzları yerine getirdikten sonra kendimizi haramlardan çektikten sonra Allah-u Teala uykumuzu bile ibadet, alıp verdiğimiz nefesleri bile tesbih sayıyor. Böyle bir ay diğer aylar gibi olabilir mi? Böyle bir ay uykuyla, efendim gafletle, dünyevi ve abes şeylerle geçirilebilir mi? Onun içindir ki bendeniz başka kendi nefsi ammaram olmak üzere kendime, ondan sonra da bütün Müslüman kardeşlerime şunu rica ediyorum. Gelin bu kutsal ayların kadir kıymetini bilelim.
Evet.
Sadece efendim oruçtan ibaret değildir mübarek Ramazan ayı. Yani mübarek Ramazan ayı sıyam ayıdır, Kur'an ayıdır, gufran ayıdır, tövbe ayıdır. Her şeyden de daha önemlisi Allah-u Teala'ya rücu etme, ve diğer kardeşlerimizin efendim ihtiyaçlarını, efendim zaruretlerini, fakru ve meskenetini hatırlama ve üzerimize düşeni yapma ayıdır.
Tahran Radyosu.
Hocam sizin de buyurmuş olduğunuz gibi Ramazan-ı Şerif ayında oruç ibadetinin faziletleri saymakla bitmez tabii ki. Ancak şimdi bu ayda fakirlerin, yoksulların da fikrinde olmak, onları da düşünmek, yani çeşitli hadislerde bunlara da rastlıyoruz. Bunlar da aynı zamanda bir fazilet sayılır benim anladığım kadarıyla. Bu ayda bu konudan nasıl yararlanmalıyız? Tabii ki her ülkede fakir, yoksul insanlar vardır. Ve maalesef günümüz dünyasında maddiyat daha ön planda gözüküyor her yerde. Ramazan ayında da öyle. Biz bunlardan, bu fırsattan da nasıl yararlanmalıyız acaba?
Teşekkür ederim. Evet, biliyorsunuz ki Yüce İslam dinimiz kardeşlik dinidir. Muvasat dediğimiz adalet, eşitlik ve fedakarlık dinidir. Yani sadece mübarek Ramazan ayında değil, başka aylarda, başka günlerde bile bir Müslüman karnını doyurur ve yarın için evinde yemek bırakır ve komşusu aç olarak yatarsa o Müslüman değildir, o bizden değildir buyuran bir peygamberimiz vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ben tok yatar evimde yemek olmasına rağmen komşumu, din kardeşimi, köylümü veya sadece dünyamız komşularımızdan ibaret değildir. Artık dünya küçüldü biliyorsunuz. Yani şu an Yemen'de Afrika'nın çoğu yoksul ülkesinde millet, Müslümanlar, insanlık ekmek bulamıyor. İçecek su bulamıyor. Ama bizim diyelim ki Türkiye'de, İran'da, işte biraz daha gidelim efendim Orta Doğu'da, Körfez ülkelerinde, Avrupa'da başta Müslümanlar olmak üzere diğer insanlar nimet içinde yüzüyor. Yani tabii ki fakir olanlarımız vardır. Miskin efendim evi, barınağı, yiyeceği, içeceği, yakacağı olmayan kardeşlerimiz vardır. Ama beterin beteri de vardır. Yani düşünün bu asırda, bu imkanlarda bir içim su bulamayan nice binlerce kardeşimiz vardır. Ekmek bulamayan Suriye'de, Filistin'de, efendim Yemen'de, Somali'de, diğer Hindistan'da, Afganistan'da, Pakistan'da çok sayıda binlerce insan kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz, Ehl-i Beyt yaranı dostumuz vardır. Ama bunları biz hatırlamıyoruz ve hatırlamak istemiyoruz. Dünyada küçüldü biliyorsunuz. Yani yardım yapmak isteyenin bizzat Yemen'e veya oraya buraya dünyanın öbür ucuna gitmesine gerek yok. Artık internet ve bilim, teknoloji çağında her şey mümkündür. Yani bir hesapla, efendim bir teknoloji imkanla istediğimiz zaman, istediğimiz dünyanın öbür ucundaki mümin kardeşimize yardım elini uzatmamız mümkündür. Sadece ben işte efendim 30 gün oruç tuttum, bayramımı, bayram namazını kıldım, fitre zekatımı verdim, bitti demekle bu iş olmuyor. Yani Yüce Allah-u Teala bütün biz insanları yarattığına göre bir insanın aç ve sefil durumda olması mümkün değildir. Allah-u Teala onu rızıksız yaratmaz ki, rızıksız dünyaya göndermez ki. Ama maalesef birileri, siyonistler, emperyalistler, zalimler, diktatörler o mazlum ve mustazaf dediğimiz biçare insanların, kardeşlerimizi maalesef ekmeğini, yemeğini, efendim müktesebatını ve bütün rızkını çalıyorlar. Bizim bu büyük orandaki bu açıklığı, bu farklılığı gidermek için karınca kadarınca da olsa yardım elini en yakınlarımızdan başlamak üzere diğerlerine imkan dahilinde herkes, yani herkes kendi evinin önünü süpürürse, nasıl bütün caddeler, sokaklar, ülkeler temiz oluyorsa, herkes her imkanı olan, kendi yiyecek bir tabak yemeği bulan bir insan bir tabağı da komşusuna, yanındakine veya aç birisine ve onun değerindeki bir imkanı muhtaç birisine gönderirse zannederim ki dünyada fakir kalma. Şu an zengin insanlar maalesef yani şatafat içinde yaşıyorlar. Evet. Efendim yemeklerinin, ekmeklerinin, nimetlerinin büyük bir bölümünü çöp tenekelerine döküyorlar. Birileri de geliyor. O her şeye, bütün pisliğe, bütün murdar şeylere bulaşmış. O ekmeği, o sebzeyi, o meyveyi ve yemeği toplamak zorunda kalıyor. Bu insanlık arasında gerçekten hem büyük bir uçurumdur hemen, hem de hepimiz için, başta biz Müslümanlar olmak üzere, utanç vesilesidir. Orucu düşündüğümüz gibi, orucun ana hedeflerinden biri olan bunu da düşündüğümüz zaman zannediyorum ki Müslüman bir ülkede aç ve sefil bir mümin kalmaz.
Evet, doğru. Ali Hocam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim. Size hayırlı Ramazanlar, iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.
Teşekkürler, bir mukabele muvaffakiyetler diliyorum.
Çok sağ olun.
Nice hayırlı, huzurlu, sağlıklı Ramazanlar.
Amin. Çok teşekkürler, sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Hatay Ehli Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral hocamızla konuştuk. Üç ayların önemi ve fazileti, özellikle Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmanın fazileti üzerinde bugünkü sohbetimizde sizleri bilgilendirdik. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz, barış ve dostluğun simgesi.
Muhterem dinleyiciler, İran kültüründe Nevruz bayramının barış ve dostluk simgesi olduğunu ele aldığımız sohbetimizle birlikteyiz.
Her gün yeni bir gündür. Her şeye yeniden başlanabilecek gündür. Ama hiçbir yeni gün, yeni gün anlamına gelen Nevruz değildir.
Bismillahirrahmanirrahim. Baharı, çiçekleri ve sebzeleri yaratan, akan suların ve yağmurlu bulunanların Allah'ın adıyla hepinizi en içten dileklerimizle selamlıyoruz. Yeni gününüz kutlu olsun.
Evet, her gün yeni bir gündür. Her şey yeniden başlanabilecek gündür. Ama hiçbir yeni gün, yeni gün anlamına gelen Nevruz değildir. Nevruz yenilenmesiyle birlikte doğanın yenilendiği yeni gündür. Nevruz'da ağaçlar ve çiçekler yeniden canlanır, toprak yeşerir. Nevruz'da buzlar erir ve akan sular koşa koşa ovalara ulaşarak ağaçları yeşertir ve yeni yaprakları ve meyveleri yetiştirir. Tüm bunlar ve gördüğünüzde mutlu olduğunuz başka gelişmeler, Allahu Teala'nın insanlar için yarattığı nimetlerdir. İnsanlar hangi ırktan, hangi renkten ve hangi soydan olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, bu nimetlerden yararlanma ve güzelliklerinden zevk alma hakkına sahiptir. Bu anlayış tekelcilik ve sultacılık anlayışı ile çelişen bir anlayıştır. Bu anlayışın temeli barış, özgürlük, dostluk ve eşitliktir ve Nevruz Bayramı asırlardır bu anlayışın habercisidir.
Nevruz insanlara karanlıkları, soğukları ve çirkinlikleri tüm zorluklarına rağmen geride bırakmayı, vaydın, yemyeşil ve güzel bir geleceği hayal etmeyi hatırlatır. Kuşkusuz dua, insanlar sözünü dileyecek kulakları olursa iyi bir öğretmendir. Her yeni Hicri Şemsiyerinin başında Nevruz Bayramı özel merasimleri ve gelenekleriyle bizlere birçok dersi tekrarlıyor. Bu geleneklerden biri olan ve içinden birçok dersi çıkarmanın mümkün olduğu gelenek Hafsin sofrası kurmaktır. İran halkı asırlardır her yıl yeni yıla saatler kala esas elemanları S harfiyle başlayan 7 nesneden oluşan bir sofra kurar. Bu nesneler sebze, sib, semenu, sencet, somak, sarımsak ve sirkedir. Peki ama İranlılar neden bu özel anlar için bu 7 nesneyi seçmiş dersiniz?
Sebze, tazelik, yeniden doğuş ve doğanın yeniden dirilmesinin simgesidir. Soğuk ve karanlık kış geride bırakan cansız doğa, şimdi yeniden yeşermeye ve hayatına yeniden başlıyor. Ve böylece sebze, doğanın tümünü temsilen Hafsin sofrasında yerini alıyor. Bazen güzel sümbül çiçeğiyle birlikte bu sofrada yer alan sebze, bize iki önemli dersi hatırlatıyor. Birincisi şu ki, ölümden ve sessizlikten sonra yeniden bir hayat vardır ve bizler ölüm karanlığına gömülmeden önce hayatın yeniden başlanacağını düşünmeliyiz. Nitekim eğer o gün için uygun erzak yanımıza almamışsak, hatta ilkbaharda yeşerme gücü olmayan çürük tohumlar gibi olur ve hayat denen şeyden hiçbir nasip alamayız.
Sebzenin ikinci dersi şöyledir. Gelin karanlıkları ve çirkinlikleri unutalım ve yeni ve neşe dolu cömertçe bir hayatı düşünelim. Gelin dua gibi gücümüz yettiği kadar başkalarına bağışlamaya ve hayatımızın neşesine başkalarını da ortak etmeye çalışalım. Sebzenin bu iki dersi aslında birbirinden bağımsız da sayılmaz. Zira bağışlamak ve başkasını düşürmek yeniden hayatımıza başlayacağımız gün için uygun erzak olabilir.
Tahran Radyosu.
Elma olan sib, sağlık ve sıhhat simgesidir. İran halkı Hafsin sofrasına güzel ve sağlam elmalarla doldurdukları kabı yerleştirmekle aslında herkes için sağlık ve sıhhat arzusunda bulunuyor. Son günlerde koronavirüs salgını yüzünden herkes sağlıklı günleri hasretle arzu ediyor. Buna karşın hepimiz bu arzumuzun gerçekleşmesi için çabadan el çekmiyor ve herkes için sağlık ve sıhhat arzusunda bulunuyoruz. Kuşkusuz cismi sağlık hepimiz için çok önemlidir. Fakat unutmamak gerekir ki ruhi sağlık hatta cismi sağlıktan daha zaruri ve daha gereklidir.
Koronavirüs gerçi birçok insanın cismi sağlığını tehlikeye atmayı başardı. Fakat hiçbir zaman bizlerin ruhi sağlığımız tehdit edemez. İnsanların ruh sağlığını tehdit eden asıl etkenler yanlış kültürler ve haddini aşan insanları yersiz istek ve talepleridir. Maalesef günümüzde birçok kitle iletişim aracı bu yanlış kültürlerin ve haksız isteklerin propagandasını yapıyor. Buna göre medya üzerinden yürütülen bu saldırılara karşı daha çok ruhi sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Medya hakkında bilgili olmak bize bu hedefe ulaşmakta yardımcı olabilir. Yine ilginçtir ki medya bilgeliği Farsça'da S harfiyle de başlıyor.
Hafsi sofrasının bir başka nesnesi semenu ya da Türkçe adı ile uut tatlısıdır. Gerçekte semenu çimlendirilmiş buğdaydan yapılan ve oldukça enerjik ve besleyici olan bir yiyecektir. İran halkı semenuyu yiyeceklerin bolluğunun simgesi olarak biliyor ve onu hafsin sofrasına koyarak tüm insanların yeterli ve sağlıklı yiyeceğe ulaşmasını ve bereketli bir yıl geçirmesini arzu ediyor. Bu arzu günümüz dünyasının en büyük arzularından biridir. Nitekim uzun yıllardır milli ve uluslararası kurum ve kuruluşlar gıda maddelerinde ayrımcılığa son vermeye çalışıyor. Ama yine de aynı yanlış kültürler ve bazı devletlerin ve liderlerin haddini aşan istekleri bu insani arzunun gerçekleşmesine engel oluyor.
Günümüz dünyasında onca çabaya rağmen hala çok sayıda insan yeterli ve sağlıklı yiyecek elde edemiyor. Ve daha da kötüsü bunun sebebi yetersiz miktarda gıda maddesi bulunmaması değil, bazılarının oburlu ve aşure talepleri ve gıda maddelerine bir yerde stok etmeleri ve başka yerleri bu nimetten mahrum bırakmalarıdır ki bu da adaletsizliğin ta kendisidir.
Sarımsak ve sirke ise temizliği armağan eden ve virüsler gibi kirlilikleri yok eden nesnelerdir. Bunlardan biri iç kirliliği ve diğeri dış kirliliği temizlemeye yarar. İran halkı sarımsağı vücudun sağlığı ve birçok hastalığın bertaraf edilmesinde faydalı bilir ve sirkeyi de yaşadıkları ortamı dezenfekte etmek için kullanırdı. Bu özellikler günümüz bilim adamları tarafından da onaylanan özelliklerdir. Nitekim koronavirüs salgını başladıktan sonra da birçok uzman ve hekim insanlara bu iki maddeyi tüketmeyi tavsiye etmektedir.
Sarımsak ve sirkenin hafsin sofrasında yer almasının sebebi her türlü kötülüğü ve çirkinliği yok etmeyi simgelediği içindir. Bu iki nesne bizlere çirkinliklerin ve kötülüklerden arınmamızı ve yeni yıla her türlü husumetten ve kinden arınarak girmeyi hatırlatır. Dua gibi yeni bir hayata başlamak için gönlümüzü ve ruhumuzu kötülüklerden, çirkinliklerden ve karanlıklardan arındırmalıyız. Biz de dua ile birlikte yeniden diriliş gününün alıştırmasını yapmalı ve gönüllerimizi yeniden filizlenme ve nefes alma ve aşk ve sevgi ortamında ve başkalarını sevme fırsatı vermeliyiz. Bu sevgi ve başkalarını da düşünmenin simgesi hafsin sofrasında iğde, sencet ve somaktır. İran halkı iğde filizinin kokusu gönüllerde sevgiyi artırdığına ve somak tanecikleri de yürekleri birbirine yakınlaştırdığına inanırdı.
Nevruz Bayramı'nın tüm derslerine sosyal açıdan bakacak olursak, mutlaka milletlerin ve devletlerin arasında daha iyi ve daha samimi ilişkileri ve kalıcı barışa şahit oluruz. Hepimiz bu derslerin sayesinde dünyamızı savaş ve şiddetin çirkinliklerinden arındırabiliriz. Dünyamız istediğimiz dünya olur. Eğer düşüncemiz sırf başkalarına musallat olmak ve onların hayattan payını ele geçirmek olursa, savaş, husumet ve şiddet dolu bir dünyayı inşa etmiş oluruz. Oysa eğer sevgi, adalet ve bağışlayan bir dünyayı düşünecek olursak, artık ne savaş ne de şiddet olur.
Ve tüm bunlar Nevruz Bayramı'nın asalet kazandırdığı fikri ve kültürel kökler olup insanlar için asırlar boyunca miras bırakmıştır. İslam dini İran topraklarına ayak bastığında bu asalet ve Nevruz Bayramı'nın adında yatan güzel düşünce, İslam dini de bu bayramı onaylamasına ve bu günü dua ve ibadet günü olarak ilan etmesine vesile olur. İslam dini bu günü tüm günahlara ve kötülüklere tevbe etme günü ilan etti. İslam peygamberine göre günah işlediğimiz her gün Nevruz'dur ve en büyük günah başkalarının hakkını çiğnemek ve adaletsizliktir.
Nevruz bayramı ise adalet taleplik düşüncesinin ürünüdür ki bu da İslam dini onun için zuhur ettiği hedeftir. Bu yüzden İran milleti İslam diniyle tanıştıktan ve benimsedikten sonra Kur'an-ı Kerim'i de Haftsin sofrasına getirdiler ve o günden sonra Kur'an-ı Kerim ve Haftsin sofrası hiçbir zaman birbirinden ayrılmadılar. Buna göre biz de yeni yılı Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak karşılıyor ve ellerimizi Allahu Teala'ya doğrultarak gönlümüzü dua gibi tazelemesini niyaz ediyoruz. Ey Yüce Rabbimiz! Bize Nevruz düşüncesiyle İslam ülkülerini gerçekleştirme gücü ver. Bize dünyadan savaş, şiddet ve adaletsizliği yok etme ve barış fidanını güçlü bir ağaca çevirme gücü ver. Amin ya Rabbel Alemin.
Muhterem dinleyiciler, İran kültüründe Nevruz Bayramı'nın barış ve dostluk simgesi olduğunu ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Biden'ın performansına yönelik memnuniyetsizliğin artması,
Amerika petrol rezervlerinin azalması ve petrol fiyatının artması,
Amerika'da mazot ve benzin fiyatlarının artmasından duyulan derin kaygılar,
Biden'in ikinci kez Avrupa ziyareti,
Amerika ile Avrupa Birliği arasında LNG hususundaki yeni anlaşma,
geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi.
Demokratlar, Demokrat Başkan Joe Biden'ın performansından etkilenerek ara seçimler öncesinde zor koşullarla karşı karşıya. Yeni bir anket, Amerikan seçmeninin %54'ünün özellikle istihdam alanda Biden'ın başkan olarak performansını onaylamadığını ve şimdi de müttefiklerinin hükümetinin sevilmeyen bu siyasetlerini terk ettiğini düşündüklerini gösteriyor.
Rusya-Ukrayna savaşı da Biden'in popülaritesini arttırmayı başaramadı. Biden, Fox anketinde %45, Rasmussen anketinde %41, Reuters anketinde %40 ve General Seltzer anketinde %34 popülariteye sahip oldu. Fox News uzmanı da bu konuda Ukrayna'da yaşananların Amerikan halkını enflasyondan, yükselen enerji fiyatlarından ve ülkenin güney sınırında olup bitenlerden uzaklaştıracağını düşünebilirsiniz. Ancak Biden tüm bu sorunları politikalarıyla ortaya çıkardı dedi. Biden hükümetini eleştirenler demokratların sanki her şey Putin'in suçuymuş gibi Putin'i suçlu göstermek ve suçlamak istediklerini söylüyorlar. Ancak gerçek şu ki bu durum Biden hükümetinin belirlediği politikalar yüzündendir.
Amerikan Petrol Endüstri Sanayi Grubu'na yayınlanan son veriler, en büyük petrol tüketicisi olan Amerika'nın ham petrol rezervlerinin 18 Mart 2022'de sona eren haftada 4.3 milyon varil azaldığını gösterdi. Amerikan petrol rezervlerine ilişkin resmi Amerikan hükümeti istatistikleri Enerji İdaresi tarafından yayınlandı.
Böylece petrol fiyatı, Amerika rezervlerinin azalması, küresel sorunlar ve Rusya doğal gazı hususundaki kaygıları dolayısıyla arttı. Şimdi Brent ham petrolü 1.77 dolar artarak 117,25 dolara yükseldi. West Texas Intermediate ham petrolü varil başına 1,51 dolar artarak 110 dolar 78 sente yükseldi. Petrol piyasası Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana çalkantılıdır.
Daha fazla Amerika ve Avrupa Birliği'nin dünyanın en büyük ikinci ham petrol ihracatçısı Rusya'ya yönelik yaptırımları yüzünden bu piyasa dalgalı seyrederken Avrupa Birliği'nin Rus petrol ambargosunu kabul etmeme ihtimali sebebiyle petrol fiyatları salı günü düştü. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, bazı Avrupalı ortaklar Rusya'dan enerji ithalatını asla boykot edemezler. Avrupa Birliği Rusya'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları kabul etmezse istikrar ve düşük petrol fiyatları göreceğiz. Buna rağmen Rusya-Ukrayna çatışması devam ettiği sürece arz endişeleri durmayacak dedi.
Tahran Radyosu.
Yükselen akaryakıt fiyatları, kamyon şoförleri de dahil olmak üzere Amerikan vatandaşlarının hayatlarını zor bir duruma soktu. Küresel ham petrol fiyatları yükselmeye devam ederken, Amerika'daki dizel fiyatları keskin bir şekilde artarak yeni zirvelere ulaştı.
Artan dizel fiyatları özel kamyon sürücülerini ciddi şekilde etkiledi. Çoğu Amerikalı için yakıt fiyatı 1 dolar ise, dizel yakıt kullanan kamyon şoförleri için iki katı kadardır. Bu artan ulaşım maliyetleri sebebiyle Amerika'da enflasyonu da artıracak. Bağımsız Sürücüler Derneği Başkanı, Amerika'daki yiyeceklerin %70'inin yalnızca kamyonlarla taşındığını söyledi. Bağımsız Sürücüler Sendikası Başkanı, kamyonların ekonomiyi ileriye taşıdığına dikkat çekerek, toplumun ihtiyaçlarının %90'dan fazlasının kamyonlarla karşılandığını söyledi. Kamyonlarda çalışıyorsanız yakıt sizin için en büyük masrafınızdır. Bağımsız sürücülerin çok daha yüksek yakıt parası ödemesi gerekiyor dedi.
Koronavirüs salgını ve tedarik zinciri konusu kamyonların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yükselen akaryakıt fiyatlarından kaynaklanan şoklar bu sürücüler de dahil olmak üzere Amerikalıları derinden etkiledi. Amerika'da benzin fiyatları eşi görülmemiş seviyelere çıkarak Kaliforniya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Los Angeles'te Galon başına 6 dolara ulaştı. Bu 10 yılların en yüksek yakıt fiyatıdır.
Amerikan Başkanı Joe Biden çarşamba akşamı 2. Avrupa ziyaretinde Avrupa Birliği ve NATO merkezi Brüksel'e gitti. Biden, NATO Liderler Zirvesi G7 ve Avrupa Birliği zirvesine katılmak üzere Avrupa'ya ziyaret gerçekleştirmektedir. Amerikan Başkanı Biden ilk kez Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Joe Biden, Perşembe günü NATO Liderler Zirvesi oturumunun ardından NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yeni savunma stratejisi edineceğini ve Ukrayna'yı artan bir şekilde destekleyeceğini, güvenlik destekleri vereceğini belirtti. Biden, Avrupa'nın doğusunda 4 yeni savaş ve çatışma grubunun kurulacağını, bunun da Amerika'nın NATO ülkelerini desteklemesinin göstergesi olacağını belirtti.
Biden ayrıca G20'nin Rusya'yı bu gruptan atması gerektiğini de belirtti. Bu konunun Brüksel'deki liderler görüşmesinde de görüşüldüğünü belirtmektedir. Amerikan Başkanı Biden, Rusya'ya karşı yaptırımlarla ilgili olarak da yaptırımlar hiçbir zaman caydırıcı değildir. Ancak yaptırımların sürdürülmesi Rusya ve Putin'i durduracaktır. Amerikan Başkanı Çin'in Rusya'ya verebileceği muhtemel destek konusunda da Pekin'in böyle bir girişiminin Ukrayna Savaşı'na etkilerinden dolayı Çin'e de ekonomik olarak büyük bedellere yol açacağı uyarısında bulundu. Biden ayrıca Putin, Ukrayna'da yüksek tahribata yol açan kimyasal silahlar kullanması halinde Amerika'nın buna karşılık vereceğini ancak bu misillemenin durumuna bağlı olabileceğini belirtti.
Görünen o ki Joe Biden'in bu sıralarda Avrupa'ya gitmesi planlanmamış ve ani bir kararla yapılmış bir ziyarettir. Rusya'ya karşı baskıların arttırılması, Washington'un Moskova'ya karşı yaptırımları açıklaması aslında Rus mevkitaşına önemli uyarılar sayılır. Biden, Amerika ve Rusya'yı doğrudan karşı karşıya getirecek potansiyel girişimlerden sakınılması gereğini de bu ziyaretiyle vurgulamak istiyor. Amerika 24 Mart Perşembe günü Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu bahanesiyle 400 Rus şirket ve siyasetçiye karşı yeni yaptırımlar uyguladı.
Bu bağlamda Amerikan Hazine Bakanlığı yayınladığı bildiride Rusya'ya karşı yaptırım listelerine onlarca savunma sanayi şirketi, 328 Duma Meclisi üyesi ve Rusya Federasyonu Birikim Bankası olarak bilinen Rusya'nın en büyük Mali Kurumu Başkanı'nın adlarının da eklendiğini duyurdu. Bildiride Avrupa Birliği, Britanya ve Kanada'nın Rusya'ya karşı attığı adımlara paralel olduğunu, bunun da bu ülkelerin Putin'e tepki göstermekte bir ve beraber olduğunu gösterdiği vurgulandı.
Görünen o ki mevcut dönemde Amerika transatlantik ilişkilerini güçlendirmek ve Avrupa ve Amerika'yı yakınlaştırma bir yandan da Amerika'nın sözde en büyük tehdidi Rusya'yı zayıflatmak için altın ve eşsiz bir fırsat elde etmiş ve bunu kaçırmak istemiyor. Bu bağlamda Amerikan Milli Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan şu değerlendirmede bulundu. Biden bu ziyaretinde ortaklarımız ve müttefiklerimiz ile sağladığımız inanılmaz birliği güçlendirmek peşindedir.
Rusya'nın Mart 2021'de yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi Geçici Rehberi belgesinde açıkça Amerika ve çıkarlar için bir tehdit olarak bahsedilmesi bu hususun önemini daha da arttırmaktadır. Washington'dan gelen Rus karşıtı baskı eğilimi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonun başlamasından ve Ukrayna Savaşı'nın tırmanmasından sonra çeşitli boyutlar kazandı. Amerika, Rusya'ya yalnızca siyasi, askeri, iktisadi olarak meydan okumakta kalmadı. Şimdi de diplomatik uygulamaya tamamen aykırı hareket, hakaret ve suçlamalarla Rusya Devlet Başkanı Putin'in imajını zedelemeye çalışıyor.
Washington, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonun başlamasının ardından Rusya karşı yürüttüğü büyük kampanyasında şimdi de propagandif ve psikolojik savaşa ve algı operasyona yöneldi. Amerika'nın genel amacı yalnızca Batı bloğunun değil, aynı zamanda uluslararası toplumunda birlikte hareket etmesi için saldırgan bir Rusya imajı ve profili sunmaktır. Biden'in Rusya'nın G20'den çıkarmasına yönelik talebi de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Tabii ki bu talep Rusya'nın Amerika karşısında müttefiki olan Çin'den ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştır.
Amerikan Başkanı Biden Cuma günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Brüksel'deki ortak basın toplantısında şöyle dedi. Avrupa Birliği'nin Rusya doğal gazına bağlılığını azaltmak adına mevcut yılın sonuna kadar 15 milyar metreküp ek sıvılaştırılmış doğal gaz LNG'yi Avrupa Birliği'ne teslim edeceğiz.
Joe Biden 2030 yılına kadar yıllık olarak 50 milyar metreküp ek sıvılaştırılmış doğal gazı Avrupa Birliği piyasasına sunacaklarını belirterek enerji bağımsızlığını elde etmek için Avrupa Birliği ile birlikte çalışacağız. Ancak Rus gazından bağımsızlığını Avrupa Birliği için pahalıya patlayabileceğini de farkındayız dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı da ek miktarda 50 milyar metreküp gazın Rus gazının üçte birinin yerini alacağını söyledi. Von der Leyen, artık doğru yoldayız. Amerika ile transatlantik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda ilkeli bir anlaşmaya varmaktan çok memnunum dedi. Ancak Katar Enerji Bakanı, Rusya'nın dünyadaki gaz arzının %30 ile 40'ını temin ettiği için bu ülkenin ürettiği gazın yerini doldurmanın pratik olarak imkansız olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği'nin tüketiminin yaklaşık %40'ını oluşturan Rusya'dan ithal edilen gaz ve enerji, Avrupa Birliği'nin önemli ölçüde enerji alanında bağımlı olması, Brüksel'in Washington'un Rusya'ya yönelik petrol ve doğal gaz yaptırımları politikasına uymasının önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Rusya'dan petrol, doğal gaz ve ilgili ürünleri Amerika boykot etse de ancak Avrupalılar Rusya'dan gaz ithal etmeye devam edeceklerini açıkça belirtmişlerdi. Bu da bu engelin var olduğunu gösteriyor.
Görünüşe göre Amerika, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını bir an önce azaltmak için düzenlemeler yapmak için acilen harekete geçmiştir. Biden yönetiminin sıvılaştırılmış gazı Avrupa'ya gönderme hamlesi, Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki son gaz gerilimleri ışığında da daha mantıklı bir şekilde değerlendirilebilir.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatı için ödemelerin euro ve dolar yerine ruble ile yapılmasını talep ederek, Rusya'nın dost olmayan ülkelerle gaz anlaşmalarının bundan böyle sadece ruble ile yapılacağını vurguladı. Bu durumu daha da karmaşık hale getirmektedir.
Aslında Rusya'nın bu yönde attığı adım rubleyi değer kaybından kurtarmayı amaçlıyor. Rusya gaz ihracatında rubleyi dolar ve euro ile değiştirirse Batı yaptırımlarının ekonomisine verdiği zararı azaltabilecektir. Bu bağlamda Almanya Başbakanı Putin'in doğal gaz parasının ruble olarak ödenmesi talebini reddetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Rusya'nın ülkeden ithal edilen gazın ruble olarak ödenmesi talebini kabul etmedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmaların metni ruble için bu gibi taleplerde bulunmanın yasak olduğunu gösteriyor dedi. İtalya, Rusya'dan doğalgaz ithalatının ruble olarak ödenmesine de karşı çıktı. İtalya Başbakanı'nın ekonomi danışmanı, Moskova ihraç edilen gazın fiyatını ruble cinsinden kabul ederek Avrupa yaptırımlarını zayıflatmak istiyor dedi.
Dolayısıyla Batı ile Rusya arasındaki çatışmanın şiddetlendiği ve yakın gelecekte enerji sektörünü de içine alacağı görünüyor. Nitekim hem Putin'in ihraç edilen gazın fiyatını ve karşılığını ruble olarak talep etmesi hem de Amerika'nın sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını arttırmaya yönelik teşvikleri sebebiyle Avrupa Rusya'ya olan bağımlılığını azaltabilecek bir konuma gelecek. Buna rağmen bu yol Avrupa halkı için maliyetli ve çok zor bir yol olarak görülmelidir.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bu haftaki bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsute.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerini turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.